Ayrım 19, sayfa 187. Baron istilası, Timur Soykan. Bu sayfadaki fotoğrafta Kagan Zeynalov ile Nadir Salifov bir yemek masasında gözüküyor. Alt yazısında Kagan Zeynalov solda, Nadir Salifov'a cinayet için yakınlaşmıştı diyor. Suikast ekibi rezidansla buluştu. 10 gün sonra 25 Temmuz 2020'de Azerbaycan'dan İstanbul'a gelen bir uçakta 4 kişilik cinayet ekibi vardı. Yan yana koltuklara oturmuşlardı. Ekipteki tek kadın Hanim Misa Mamadova, Cemal Hasanov'un sevgilisiydi. Uzun boylu çekici kadının görevi barınma ve keşifler sırasında aile görüntüsü vermekti. Uçakta yanında oturan Amir Hamidli ise tetikçiyi kaçıracak şofördü. Ayrıca keşif görevi vardı. Ali Movlamlı ve Rasul Gasanov ise keşif ile takip için görevlendirilmişti. Cinayet ekibi liderleri Cemal Hasanov ile Kartal'daki lüks rezidansla buluştu. Günlerce bu dairede planlarını gözden geçirip tetikçinin Nadir Salifov'un yanına götürülmesini beklediler. Tetikçi Kagan Zeynalov'un bulunduğu uçak 2 Ağustos 2020 günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Çok iri ve garip saç tıraşlı adamı Nadir Salifov'un adamları karşıladı. Onu Sarıyer'deki Vadi İstanbul'da lüks otele yerleştirdiler. Bu sırada Caniyev çetesinden Emin isimli bir kişi cinayette kullanacağı iki tabancayı Kagan Zeynalov'a otelin yakınlarında verdi. 9 Ağustos günü Lotu Kuli çetesinden bir kişi Rus plakalı BMW otomobil ile Kagan Zeynalov'u otelden aldı ve Antalya Serik'teki 5 yıldızlı Alba Donna Exclusive otele götürdü. Lotu Kuli yani Nadir Salifov bu otelde kalıyordu. Artık Caniyev çetesinin tetikçisi hedefin yanındaydı ve talimat bekliyordu. Aynı ismi verdiler, Cafer. Kartal'daki rezidansına kalan cinayet ekibi de harekete geçti. Tetikçiyi kaçırmakla görevlendirilen Amir Hamidli İstanbul'dan Honda Civic marka bir otomobil kiralamıştı ve yanına Kamin Nisa Mamadova isimli kadını alarak Antalya'ya doğru yola çıktılar. Amir Hamidli cinayetten sonra yakalandığında şunları anlatacaktı. Azerbaycan'da Sema isimli bir kız arkadaşım beni Cafer veya Cafer Alizada ile tanıştırdı. Cafer bana şoförlük yapacağını söyledi. Yaklaşık 5-6 ay telefon ile WhatsApp üzerinden görüştük. Bir ay önce Cafer beni aradı ve İstanbul'a gideceksin. Orada bir aracı alıp Antalya'ya gideceksin dedi. Uçak biletimi de Cafer aldı. Honda Civic marka bir otomobil kiraladım ve yola çıktık. Aynı tetikçi gibi şoför de Cafer ismini vermişti. Amir Hamidli ve Hanim Nisa Mamadova isimli kadın 10 Ağustos 2020 günü Antalya Serik'e ulaştı. Nadir Salifov'un kaldığı Alva Donna Exclusive otele yerleştiler. Sevgili rolü yaparken hedefleri Nadir Salifov'u uzaktan izliyorlardı. 5 yıldızlı oteldeki keşif günlerini Amir Hamidli ilk ifadesinde anlattı. Otelde 1213 numaralı odada kalıyorduk. Cafer dikkat çekmememiz için olayı böyle planladığını söyledi. WhatsApp üzerinden Nadir Salifov'un otelde olup olmadığını soruyordu. Bu sırada ekipteki Ali Movlamlı ve Rasul Gasanov 5 yıldızlı otele çok yakın olan başka bir otele yerleşmişti. Amir Hamidli sık sık onların yanına gidiyor ve planı gözden geçiriyorlardı. Keşif ekibi 15 Ağustos 2020'de lüks otelden çıkış yaptı. Hanım Nisa Mamadova İstanbul'a döndü. Amir Hamidli Serik'teki başka bir otele geçerek Cafer'den talimat beklemeye başladı. 4 gün sonra WhatsApp aramasıyla telefonu çaldı. Cafer cinayet vaktinin geldiğini söyledi. 19 Ağustos 2020 günüydü. Rövşan Caniyev'in öldürülmesinin 4. yıl dönümünde intikam alınacaktı. Cafer Amir Hamidli'ye Alva Donna Exclusive Hotel'in önüne gitmesini söyledi. Sen bir şeye karışmayacaksın. Araca gelen şahıs sür sür diyecek. Sen de bu şahsı alıp Ankara'ya götüreceksin dedi. Amir Hamidli saat 19'da otelin önünde beklemeye başladı. Birazdan onu öldüreceğim. Otelin içinde bile etrafında koruma ordusu bulunan nadir Salif Av tetikçinin yanı başında olduğundan habersizdi. Kagan Zeynalov'a güvenmesi ve onu otele yanına getirtmesi ölümcül bir hataydı. Caniyev çetesi ile telefonla WhatsApp üzerinden görüşen tetikçi Kagan Zeynalov'a cinayet emri geldi ve otelin önünde kaçış için onu bekleyen otomobil tarif edildi. Tetiği çekmesinden 30 dakika önce Kagan Zeynalov cep telefonunun kamerasını açtı, otel koridorunda birkaç adım önünde yürüyen ve saunaya giden Nadir Salifov'u kaydetti. Videonun sonunda kamerayı kendisine çeviriyor ve tetikçi yüzünü gösteriyordu. Bu videoyu Telegram ve WhatsApp üzerinden 4 kişiye gönderdi. Bu görüntü tetiği çekmeye hazır olduğunu anlatıyordu. Gece yarısı 20 Ağustos 2020'nin ilk dakikalarında Nadir Salifov otelin lokantasında yemek yiyordu. Kagan Zeynalov iki tabancayı belinde gizleyerek masaya yaklaştı. Aniden silahı çekip Salifov'un kafasına iki el ateş etti. Lüks otelde silah sesleri yankılanmış, Salifov kanlar içinde yere düşmüştü. Zeynalov duraksamadan kaçtı. Otel koridorunda koşarken Gürcistan uyruklu bir koruma peşinden koştu ve iki el ateş etti. Bacağından vurulan tetikçi dışarı çıkmayı başardı. Otelin önündeki gümüş rengi Honda Civic'in arka kapısını açıp kendini içeri attı. "Sür, sür!" diye bağırdığında Amir Hamitli gaza bastı. Dünyanın en büyük 12 mafyasından birinin lideri Antalya'daki 5 yıldızlı otelde cansız yatıyordu. Rövşan Caniyev'in intikamını 4 yıl sonra almışlardı. Ama mesele intikamdan çok Avrasya suç ağındaki büyük pazarda gücü ele geçirmekti. Nadir Salifov öldürüldüğünde üzerinden Nazır Azizoğlu adına düzenlenmiş sahte Azerbaycan kimliği çıktı. Odasında ise ruhsatsız silahlar bulundu. 2018 yılında deport edilen adamın Türkiye'de çok rahat hareket ettiği ve bir koruma ordusuyla gezdiği otelin güvenlik kamera kayıtlarında görülüyordu. Polis bu kamera kayıtlarından tetikçinin kaçtığı aracın plakasını tespit etmişti. İstanbul'daki oto kiralama şirketine ait bir araçtı. Polisler bu şirketi arayarak kiralama için verilen belgelere hemen ulaştı. Amir Hamitli 14 gün önce kendi pasaportunun fotokopisini ve nakit para vererek Honda Civic aracı kiralamıştı. Amir Hamitli'nin 4 gün öncesine kadar otelde kaldığı da kayıtlardan anlaşıldı. Polis Honda Civic'in plakasını tüm birimlere iletmişti ve plaka tanıma sistemlerine yani PTS'ye yakalanmaları uzun sürmedi. Denizli'ye doğru ilerliyorlardı. Denizli'nin girişinde barikat kuran polisler tetikçi Kagan Zeynalov ve Amir Hamitli'yi yakaladı. Otomobilde bir adet P-228 Sig Sauer marka tabanca, 11 fişek ve bir adet bıçak bulundu. Tetikçi Kagan Zeynalov bacağından ve kalçasından vurulmuştu ve yaralıydı, hastaneye götürüldü. Ankara'dan Azerbaycan'a kaçacaktık. İki şüpheli de ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Amaçlarının Nadir Salifov'u öldürmek olduğunu ve kendilerini Cafer isimli kişinin azmettirdiğini söylediler. Kagan Zeynalov ifadesinde Ankara'ya ulaşmaya çalışıyorduk. Cafer'in ayarladığı Ankara'daki kişiler bizi Azerbaycan'a kaçıracaktı dedi. Cinayet karşılığı para almadığını savunan tetikçi, eşimi ve çocuğumu akrabalarıma emanet ettim. Bu eylem için kimseden para almadım. Ancak Nadir Salifov'un işkence yaptığı şahısların aileme maddi olarak yardım yapacağını biliyorum. Pişman değilim dedi. Şoför Amir Hamitli de Antalya'da kaldıkları süre boyunca WhatsApp üzerinden sürekli Cafer ile görüştüklerini ve onun talimatlarını uyguladıklarını ifadesinde söyledi. Cafer dedikleri kişinin kimliğinin belirlenmesi zaman aldı. Salifov ailesinin verdiği bilgiyle bu kimlik ortaya çıkacaktı. İstanbul'da yaşayan Nadir Salifov'un kardeşi Müşfik Salifov, cinayetten 2,5 ay sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şu bilgileri verdi. Namık Caniyev liderliğindeki örgüt ağabeyim Nadir Salifov'un öldürülmesini planladı. Namık Caniyev'in akrabası olan Zaur Ahmedov olayın planlayıcılarından ve azmettiricilerindendir. Zaur Ahmetov'un arkadaşı olan 1982 doğumlu Cafer Alizade, Kagan Zeynalov'a ulaşarak azmettirdi. Bu cinayet için Kagan Zeynalov'a 4 milyon dolar verildi. İfadelerde Cafer olarak bahsedilen Cafer Alizade'nin ve Zaur Ahmetov'un Türkiye'deki kayıtlarına bakıldı. Zaur Ahmetov hakkında hiçbir kayıt ya da bilgi yoktu. Açık kimliği tespit edilemedi. Cafer veya Cafer Alizade ise 5 Şubat 2020 tarihinde Rusya'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir uçağın yolcu listesindeydi. 10 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya dönmüştü. Ama çok daha dikkat çekici bir seyahati vardı. Nadir Salifov'un öldürülmesinden sadece saatler önce 19 Ağustos 2020 günü saat 19.58'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Nadir Salifov'un öldürülmesinden tam 24 saat sonra 21 Ağustos 2020 günü saat 00'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'den ayrılmıştı. Herhangi bir otelde kaydı bulunmadı. Nerede kaldığı tespit edilemedi. Türkiye'de geçirdiği kısa sürede Nadir Salifov öldürülmüş ve onun kaçırma sözü verdiği tetikçi ve şoför yakalanmıştı. O ise bir uçakla Rusya'ya dönmüştü. Cinayet ekibinin kullandığı Dumankaya Horizon Rezidans'taki daireye baskın yapıldığında çok geçti. Daire çoktan boşaltılmıştı. Cinayetin kilit ismi Cemal Hasanov'un yanı sıra ekibin kadın üyesi Hanım Nisa Mamadova Türkiye'den ayrılmıştı. Bu süreçte çetenin lideri Namık Caniyev'in yani Rövşan Caniyev'in kardeşinin Türkiye'ye girdiğine dair bir delil bulunamadı. Nadir Salifov'u öldürmek için Türkiye'ye gelen cinayet ekipleri defalarca baskınlarla yakalanmıştı. Üzerlerinden adresler, krokiler, ev ve araç fotoğrafları çıkmasına karşın her seferinde birkaç ay içinde serbest bırakıldılar ya da deport edildiler. Ama kısa süre sonra yeniden Türkiye'deydiler. Hatta Cemal Hasanov 3 kez yakalanmış, bu cinayeti işlemekteki kararlılığı görülmüş ama her defasında yeni planlarla sahneye çıkabilmişti. Belki sonuncu girişimi bilerek engellenmedi. Devlet içindeki birileri Nadir Salifov'u korumaktan vazgeçmiş olabilir miydi? Sonuçta Sedat Peker'in Nadir Salifov'a uyarısı haklı çıkmıştı. Lotu Kuli yani Nadir Salifov'un cenazesi Azerbaycan'a gönderilmedi. Ailesinin yaşadığı İstanbul Büyükçekmece'deki Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir iddiaya göre Azerbaycan devleti cenazeyi kabul etmemişti ama Salifov ailesi bunun doğru olmadığını açıkladı. Müşfik Salifov'un taziyeleri kabul ettiği törene gönderilen 30'dan fazla çelenkte Batum'dan kardeşlerin, Odessa'dan kardeşlerin gibi yazılar asılıydı. Avrasya suç ağında dengeler değişiyordu. Yeni intikam planları konuşuluyordu. Nadir Salifov, Esenyurt'taki Gülvadi Mezarlığı'nda defnedildi. 17 Ocak 2021'de mezarının başında Azerbaycanlı 2 kişi silahla çatıştı ve biri öldü. Aslında Nadir Salifov geçici olarak buraya gömülmüştü. Mafya babasının İstanbul'daki anıt mezarı. Bir mafya babasının İstanbul'da anıt mezarı olduğunu duyduğumda önce inanamadım. Üstelik bu Edirne'de bir polisin ölümüyle suçlanan bir mafya babasıydı. Arabaya atlayarak Büyükçekmece'ye gittim. Birkaç mezarlığı gezdikten sonra Büyükçekmece Gölü kıyısında küçük bir köy olan Karaağaç'a ulaştım. Köyün mütevazı mezarlığı kurumuş otlarla kaplıydı. Bir köşede ise ıslanmış çimenler parlıyordu. Çok sayıda mezarın sığacağı yerde mafya babasının anıt mezarı vardı. Mezar kahverengi pahalı mermerden bir bahçe biçimindeydi. Dik dörtgen mozolenin etrafında sarı yıldızlar dizili, dört yanındaki mermer saksılarda taze çiçekler duruyordu. Mozolenin başına Nadir Salifov'un büstü yapılmıştı. Büstün arkasındaki mermer duvarın sağında Kuli, diğer yanında Nadir Salifov yazılmıştı. Mozolenin iki yanında aynı mermerden oturma yerleri özenle işlenmişti. Büstün tam karşısındaki mermere ise Nadir Salifov'un siyah beyaz fotoğrafı basılmıştı. Bir yanına Türk, diğer yanına Azerbaycan bayrağı mermere işlenmişti. Anıt mezarın çevresinde ise üzerinde amblemler olan çelenkler ve uluyan kurt heykelleri vardı. Görkemli mezarın her gün temizlendiği belliydi. Evet, bu sayfaya az evvel anlattığı özelliklerdeki anıt mezarın 3 adet fotoğrafı konulmuş. Mafya babasının anıt mezarına haber yaptıktan sonra Salifov ailesi bir açıklama yaptı. Azerbaycan geleneklerinde mezarların ihtişamlı olduğunu ifade ettiler. Elbette tüm mezarlar böyle değildi. İstanbul'daki bu mezar bir karanlık dönemi simgeliyordu. Rövşan Caniyev'in Azerbaycan'da, Nadir Salifov'un İstanbul'da anıt mezarı vardı ve ölü mafya babalarının savaşı devam edecekti. Vahşi Arman'ın dehşeti. Nadir Salifov'un sağ kolu Arman Cuma Geldiyev, yani Vahşi Arman için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Nitekim o da İstanbul'da sık sık vakit geçiriyor, hatta dehşet saçıyordu. Üstelik kanuni hırsız olmayan bir kişinin Avrasya suç örgütünde belirleyici hale gelmesi büyük sorunlar doğurmuştu. Onun Kazakistan devleti ve istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Bu haydutlar dünyası için büyük bir tehditti. Arman Cuma Geldiyev eski bir boks şampiyonuydu. Sokaklarda değil, saraydaki desteğiyle güçlenmişti. 2005'te Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e muhalefet eden bir siyasi oluşumun Çimkent'te otelde yaptığı toplantıyı adamlarıyla basmış ve çok sayıda muhalif yaralamıştı. Nazarbayev'in kızına yazdığı bir mektupta muhalifleri düşman olarak tanımlıyor ve onlara karşı savaşmayı vaat ediyordu. Diktatör Nazarbayev'in kasası olarak bilinen oligark Kenes Rakişev, Vahşi Arman'ın arkasındaki güçtü. Kazak oligark madenler, fabrikalar ve finans kurumlarına çökülmesi sürecinin sonunda çok büyük bir servete sahip olmuştu. Türkiye'nin de arasında olduğu ülkelerde maden yatırımları yaparken her zaman karanlık bir tarafı vardı. Suç örgütleriyle bağlantısını gizlemiyordu. Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ile yakın arkadaştı. Kenes Rakişev aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile dostluk kurmuştu. ABD'de yaptığı altın madenciliği ve finans yatırımlarında yanında Hunter Biden vardı. Kazak milyarder özellikle dövüş sporlarıyla çok ilgiliydi. Bu hobisini Kazakistan'ın spor federasyonlarına başkanlık yaparak gösteriyordu. Eski boks şampiyonu Vahşi Arman bu sayede onunla tanışmıştı. Suç örgütü liderinin artık büyük para kaynağı vardı. İddiaya göre Kenes Rakişev sadece Vahşi Arman'ın değil, onun üzerinden Lotu Kuli'nin destekçisi olmuştu. Lotu Kuli cezaevinden çıktıktan sonra Vahşi Arman ile dostluğunu çok sık sergiledi. Samimi fotoğrafları sosyal medyada yayılıyordu. Türkiye'de işlerini birlikte yürüttüler. 2018 yılından itibaren Vahşi Arman özel jetle sık sık İstanbul'a geliyor ve lüks bir oteli üssü olarak kullanıyordu. Yeraltı dünyasıyla sağlam bağlantılar kurmuşlardı. Bu aynı zamanda siyaset, ticaret ve bürokraside eşsiz bir koruma anlamına geliyordu. 2019 yılında Sedat Peker, Nadir Salifov'un yanı sıra Vahşi Arman ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Fotoğrafta kendisine hediye edilen kaftan ile poz veren Sedat Peker, Vahşi Arman'ı Kazakistan'ın gençlik liderlerinden biri olarak lanse etmişti. Buraya da aynı fotoğrafı koymuş. Vahşi Arman, aynı yıl İstanbul Bakırköy'deki Hayat Regency Otel'de Özbek vatandaşı Ravşan Muhiddinov'a işkence yapıyordu. 10 adamıyla dövdüğü Muhiddinov'a yaptığı ağır işkencenin görüntülerini ise Telegram'da yayınlayacak kadar cüretkardı. İddiaya göre 45 milyon dolarlık bir tahsilat için Özbek adamı alıkoymuştu ve bu işin içinde Nadir Salifov da vardı. Muhiddinov bir yıl sonra Özbekistan'da polise başvurarak yaşadıklarını anlatabildi. Ancak hem Vahşi Arman hem de Nadir Salifov Türkiye'deki şaşalı hayatlarına devam etti. Vahşi Arman, yüz binlerce kişinin takip ettiği Instagram hesabında Boğaz'da lüks bir teknede havaya ateş açtığı görüntüleri yayınlıyordu. Çetesinin bir kolu ise Antalya'da insanları alıkoyuyor ve dehşet saçıyordu. Bu sırada oligark Kenes Rakişev, Kazakistan Boks Federasyonu Başkanı olmuştu ve uluslararası turnuvalara yanında Vahşi Arman ile gidiyordu. Suç örgütü lideri ring yanında boksörlere talimatlar veriyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 196.